Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçek. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan usanmadan. Hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarımız diğer aylara göre daha zengin. Bu nedenle beslenme alışkanlıklarımız da değişikliğe uğruyor. Ani yeme değişikliği pek çok soruna neden olabiliyor. Bu ayda sıkça yaşadığımız hazımsızlık, kabızlık, mide ağrısı, gaz ve şişkinlik gibi mide bağırsak problemlerine çareler arıyoruz. Uzun süren açlık günlerinde birkaç önemli değişiklik yaparak bu sorunlardan kurtulabiliriz. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız telefon hattımızda olacak ve Ramazan ayında beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri ve mide bağırsak sorunlarına iyi gelen önerileri konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde çalışanların dünyası köşemiz var sevgili dinleyicilerimiz. Devletimizin engelli vatandaşlarımıza, onlara bakan ailelerine ve birinci derece yakınlarına sağladığı sosyal yardımlar 2022 yılında da devam ediyor. Peki engelli vatandaşlarımıza hangi destekler veriliyor? Engelli vatandaşlarımız için sağlanan sosyal yardımların ayrıntılarını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamızla konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz. Thank you.
Sağlıcakla.
Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz değerli hocam. Bugün dinleyicilerimizin çok önemsediği bir konuyu onlarla buluşturacağız. Malum Ramazan geldi. İftar yapıyoruz, sahur yapıyoruz. Tabii diğer aylara göre aslında çok daha zengin de beslendiğimiz söylenebilir. İftar sofralarında ama beslenme alışkanlığımızın da değişikliğe uğradığı bir gerçek. Çünkü döngü biraz değişti. Normalde evet. Gün içinde yiyip içerken gece belki bu içmeyi bırakmamız gerekirken şimdi belki tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Haliyle de bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu konuda evet. Sizden destek almak istiyoruz hocam. Neler yapılabilir? Özellikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye hemen soralım. Aslında onun öncesinde bu sorunların neden kaynaklandığını belki birkaç cümleyle anlatsanız bize. En azından sorunu bilirsek çözüm önerisini sonra anlatmak daha kolay olur.
Tamam, peki. Sizin de dediğiniz gibi Ramazan ayında oruç tutarken alışkanlıklarımız hem değişikliğe uğruyor hem yeme değişikliği pek çok soruna neden olabiliyor. Bu dönemde midede ağrı, yanma ve kabızlık en sık görülen şikayetler. İşte sahura kalkmadan oruç tutmak, iftarda hızlı ve çok yemek yemek bu dönemde mide rahatsızlıklarını tetikliyor tabii ki. Hı hı. Oruç tutarken uzun süre aç kaldıktan sonra iftarda birden ve uzun süreli çok miktarda yemek içmek midenin gerilmesine, mide içi basıncının artmasına neden oluyor. Eğer kişinin reflü yakınması varsa veya mide girişinde kapak işlev bozukluğu olan kişilerde asitli mide sıvısının yemek borusuna kaçması tetiklenebiliyor. Dolayısıyla göğüs ve karnın üst bölümünde yanma yakınması
ortaya çıkabiliyor. Acı su geliyor dediğimiz hadise.
Çıkabiliyor, evet, evet. Asitli su gelerek. Bu nedenle kısmen önleyebilmek için oruç açıldığında önce vücudun sıvı ihtiyacı karşılanmalı. Yemeğe işte zaten bu yapılıyor muhakkak. Bir bardak su ve ardından da bir kase çorba ile başlamak en iyi yöntem. Hı hı. Çünkü bütün gün vücut susuz kalmış oluyor. Daha sonrasında da sulu yumuşak gıdalar oruç sonrası sıvı ihtiyacını karşılayıp mideyi rahatlatabilir. Bu çorbadan sonra yemeğe biraz ara vermek anlamlı olacak. Bu açlık ve yorgunluk duygusunu azaltacak biraz. Çünkü beynin doyma süresi var. Hı hı. O süreyi yakalamak için kısmen birazcık mola vermek. Yani üst üste hızlı hızlı yememek lazım. Hı hı. Bu ara verdiğimizde hızlıca ve bol miktarda yeme isteğini baskılamak mümkün olabilir. Çorba sonrasında yine daha hafif yiyecekler, etli, zeytinyağlı sebze yemeği ya da haşlama, buğulama, ızgara et gibi bir takım yiyeceklerden faydalanabiliriz. Bunları yiyebiliriz. Ekmek yenebilir tabii çok fazla miktarda olmadıkça. Hem doyurucu hem hazmı kolaylaştırıcı. Hı hı. Ama hamur işlerine çok rağbet etmemek lazım. Makarna, pilav, hamur işleri. Onun yerine komposta mevsim salataları, yoğurt, ayrancı açık olması daha anlamlı olabilir. Pardon.
Pardon hocam, buyurun.
Yemeklerin yavaş yenmesi ve iyi çiğnenmesi hem doymamızı kolaylaştırır hem de sonrasında midede dolgunluk, ağrı, şişkinlik sorunlarını önleyebilir.
Hı hı. Hocam şey de çok ağrı yapıyor diye biliyorum. Şimdi hani dediniz ya suyun ilk olarak içilmesi gerekiyor. Şimdi bazen hani o kadar aç oluyoruz ki önce yemeği yiyip hani hemen bir an önce karnımı doyurayım sonra üzerine oh 2 litre su içerim. Hem de beni tutar diye düşünüyoruz ama öyle yaptığımızda tam aslında bu ağrılar sanki daha çok artıyor gibi.
Şişiriyoruz.
Evet,
biz de şişiriyoruz. Çünkü yediklerimiz de bir şekilde su alıp şişecektir. Önce suyu içmek daha anlamlı olacak.
Evet. Değerli hocam peki hani mide ve bağırsak sorunu dediğimizde yalnızca böyle bir anda çok yemekten mi kaynaklanır? O bütün gün boş bir mide ama sonra bir anda işte yemek geliyor. Hani yavaş yavaş ilerletmemiz gerekiyor. Başka öneriniz olur mu o mide bağırsak rahatsızlıkları için?
Şimdi bu diyelim ki bunlara dikkat etmedik, yani gıdamıza dikkat etmedik ve hızlı ve çok yedik. Hı hı. Hamur işleri de yedik. Hazımsızlık ve şişkinlik yaşıyoruz. Hı hı. Bu durumdan kurtulmak için neler yapabiliriz herhalde? Siz böyle bir şey sormak istediniz.
Evet.
Eğer bunları yediysek, dinlemediysek, bunları yaptıysak.
Hocamız halbuki o kadar anlatmıştı radyo programında.
Bu kadar anlatıp yapıldıysa, midemizi de şişirdiysek, hazımsızlık problemi çekiyor isek, bu durumda bitki çayları imdadımıza yetişebilir.
Hmm.
Mesela bazı bitkiler bu hazımsızlığa, şişkinliğe, gaz problemlerine faydalı olabilir. Ada çayı içilebilir yemek sonrası. Fesleğen çayı içilebilir. Onun dışında İngiliz nanesi veyahut da bizim normal evde kullandığımız bahçe nanesi yaprağı ile de çay yapılıp içilebilir.
Hani nane limon dediğimiz.
Nane limon olabilir. Sadece nane ile de yapılabilir aslında. Tabii kişinin bir de bunlardan mutlu olması, evet, sevmesi de, evet, önemli. Tabii bu ada çayını, naneyi hep infüzyon yani demleme usulü hazırlamamız gerekiyor. Ada çayı mide yanmasına karşı kullanılabilir. Hem şişkinlikte etkili hem de mide yanmasına karşı, hı hı, kullanılabilir. Biberiye hazımsızlıkta etkili bir bitki. Mide bağırsak sisteminin hafif spazmlarında etkili. Ada çayı gibi hazırlayıp yine demleme usulü kullanmak mümkün. Fesleğen yapraklarıyla yapılacak çay şişkinlik giderici, gaz döktürücü, hazmı kolaylaştırıcı olarak kullanılabilir o da. Yine hazımsızlık ve gaz şikayetlerinde biraz önce bahsettiğimiz nane çayı yapılabilir. Bunun dışında mesela karanfil tomurcuğunun da hazımsızlık, şişkinlik ve ishalde etkisi var. Tabii karanfil tomurcuğuna dikkat etmek lazım. Ramazan ayında bağırsaklar tembelleşebiliyor. Tam tersine bir etki yapmamak için karanfil tomurcuğundan belki vazgeçmek daha anlamlı. Rezene meyveleri, bu herkesin bildiği belki de, gaz döktürücü etkisi, hazımsızlık ve şişkinliğe etkili. Meyan kökü, aslında Güneydoğu'da meyan şerbeti içerler hep Ramazan'da.
Hı hı.
Meyan kökü de yine hazımsızlıkta etkili. Tabii bunları hep ölçülü kullanmak lazım, doğru hazırlamak lazım. Veya bir karışım çay yapılabilir. Ada çayı, kişniş, meyan pelmasıyla birlikte. Bu da hazımsızlıkta yardımcı olabilecek bir çay. Yani bitki çayları bize yardımcı olabilir.
Evet.
Hazımsızlık ve şişkinlik ve garza.
Miktarı önemli dediniz. Örneğin iftardan sonra belki sahura kadar olan sürede kaç bardak içebiliriz?
2 bardak. Bir hemen iftar sonrası ve gece yatmadan önce 2 bardak içmekte yarar var. Çünkü
yani,
zaman dar.
Evet, evet. İftar sonrası çorbamızı içtik, bir miktar bekledik. Sonrasında zeytinyağlarımızı yedik. Hocam tatlıya yer yok mu ben? Şimdi müsaadenizle onu da sormak istiyorum.
Tatlıya yer bırakmadık. Belki çok az insan nefsini körletebilir tabii,
evet,
ki de. Ama olmasa daha iyi olabilir.
Belki
onlar
sütlü
da,
tatlılar daha,
belki daha
masum olabilir.
Olabilir.
Değil mi? Bir sütlaç belki daha masum.
Tabii insanın kan şekeri düşüyor. Haklısınız. Birazcık tatlı yemekte de yarar var.
Bu içtiğimiz bitki çaylarına hani şeker katanlar da olabilir ama onu çoğunlukla önermiyorlar. Ama sizin düşünceniz nedir hocam?
Bence de şekersiz içilmesi anlamlı. Çünkü birden bitki çayının bütün o güzel özelliklerini yok edebiliyorsunuz.
Evet, tadı da şekerli. Tamamen değişiyor.
Tabii. Bal belki eklenebilir ama o da sıcağa eklenmesini çok tercih etmiyoruz tabii ki. Ama mesela meyanla yapılacak bir çay karışımında, meyanın da bulunduğu bir çay karışımında zaten o tatlı tadı alacaktır kişi. Öyle bir tatlı tadı var.
Evet, o tadı oradan belki
almak
mümkün. Hocam peki şimdi çay, farklı çay isimleri söylüyoruz ama tabii biz memleket olarak normal o siyah çayı çok seviyoruz.
Evet.
Acaba o siyah çayı sevenler yine hani kaç bardak tüketmeliler, onun da bir miktarı var mıdır?
Siyah çay içilebilir. Yani siyah çayın bir zararı yok aslında. Hatta güzel de olabilir. Hı hı. Ama bir fayda beklemek belki mümkün olmayabilir.
Evet, biz hazımsızlık ve mide problemleri için konuşuyoruz o anlamda. Ama tabii sıvı almak
olarak olabilir. Ama biz burada söylediğimiz çaylar hep hazımsızlık, şişkinlik, gaz gibi durumlarda yararlı olabilecek bitkilerden hazırlanan çaylardan bahsettik.
Evet. Sahur için de önerir misiniz yoksa yalnızca hani iftardan sahura kadar?
İçmek isteyen içebilir tabii sahurda da. Üçüncü bardağı yani.
Daha fazla
bardak olmasın.
Daha fazla değil. beslenme bardağı konusunda sahurda neler önerirsiniz hocam?
Yine aynı biçimde aslında. Farklı bir beslenme olacak. Genelde böyle börekler, şeyler biliyorsunuz Ramazan'da çok yapılır ama. O alışkanlıkları da biraz değiştirmek.
Şimdi ben baklava diyeceğim, siz yine bana hayır olmaz diyeceksiniz. Ben artık ne diyeyim bundan sonra?
Yani birazcık onlar ağır gıdalar biliyorsunuz. Normal günde bile insana ağır gelebilir. Ama bir dilim hadi yensin diye diyeyim ben.
Tamam. Hocam eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Şimdi gözümde şöyle baklavalar dönüyor arka arkaya ama bir tanesini izninizle iftara saklıyorum.
Evet.
Hocam peki şimdi hep mide hastalığından, rahatsızlığından ve bağırsak rahatsızlıklarından bahsettik. Kabızlık da aslında büyük bir sorun dediniz. Hatta bir bitkimizi isale de uygun olduğunu söylediniz değil mi? Biraz o durumdan da bahsedebilir miyiz? Hani bağırsaklarımız tembelleştiği için o kabızlığa engel olabilmek için tüketebileceğimiz bitkiler var mı?
Şimdi vücut susuz kaldığı için Ramazan ayında bağırsaklar tembelleşebiliyor. İftar ve sahurda sulu yumuşak gıdaların ve suyun bol tüketilmesi, yeterli sebze meyve yenilmesi, ağır yiyeceklerden kaçınılması bu bağırsak sorununu en aza indirecek. O nedenle ilk önce gıdamıza dikkat etmemiz lazım. Yani sağlıklı bir sahur, sağlıklı bir iftar yapmak lazım. Ben Osmanlı mutfağında demir hindi şerbeti diye bir şerbet Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir. Ondan bir bahsetmek istiyorum. O bitki Tamarindus indicus diye Latincesi bilinen bu bitki tam da bu nedenle kullanılıyor. Aslında buradan da bitkilerin geleneksel kullanımının ne kadar anlamlı olduğunu görebiliyoruz. Ta o dönemlerden itibaren halkın bunu bilerek yaptığını gösteriyor. Ramazan'da demir hindi şerbeti içmeleri neden? Şerbette sadece demir hindi meyveleri yok. Bunun yanı sıra karanfil, tarçın, ıhlamur, adaçayı, zencefil, havlican gibi başka bitkiler de var. Bu kullanılan bu bitkilerin de mide şikayetlerinde olumlu etkileri var. Demir hindi bitkisinin tohumlu meyvesinden hazırlanan bir lapa da akut ve kronik kabızlıkta kullanılıyor. Yani şerbet dışında bir lapa hazırlanabiliyor. Bunun için 10-15 tane meyve lapası kullanılıyor. Bir doz için, tek bir kere yemek için. Sıcak suda yumuşatılıyor bu meyveler. Elekten geçiriliyor. Sonra da su banyosunda benmari usulü yumuşak kıvama gelinceye kadar buharla ısı altında muamele ediliyor. Salça kıvamına, yani macun kıvamında bir lapa elde ediliyor. Buna birazcık şeker konuyor arzuya göre tadını düzeltmek için. Hı hı. Bu macun dahilen kullanılarak kabızlık bertaraf edilebiliyor. Hı hı. Çok kullanılan başka bitkiler var. Bunu herkes bilecektir. Sinameki çok kullanılır kabızlıkta. Bir de cehri denilen ama piyasada bazen acı çehre diye satılan bitki var. Bunlar kabızlıkta etkili bitkiler. Sinameki'nin hazır çayları da var piyasada yine satılan. Hı hı. Ancak bu iki bitki antrakinon adı verilen maddeler içeriyorlar. Ve bu maddeler vücudumuzdaki potasyumun atılmasına neden oluyorlar. Potasyumun atılması ne demek? Potasyum atılınca kalp kasları zayıflayabilir. Evet. Onun için 14 günden fazla kullanmamak gerekiyor. Yani bir kere günde içilecek ama 14 günden fazla asla kullanmamak gerekiyor. Yani Ramazan boyunca ben bunu içerim, bağırsaklarımı rahatlatırım.
Güneş ışığı yapılabilir yanlış mi? Hani bir gün bekleyip bir gün içilmek gibi.
Belki öyle ama şöyle o süre gene de 14 günü geçmemesi gerekiyor. Yani 14 günden sonra bırakmak lazım. Yani siz öylece zamanı 28 güne çıkarıyorsunuz ama öyle yapmayalım. 14 günde kalalım. Zamanı uzatmayalım.
Tamam hocam.
Onun yerine mesela her zaman onu içmez de bir gün demir hindi şerbeti içer. Bir gün başka işte bamya yer falan gibi. Hı hı. Daha bağırsakları yumuşatan başka şeylerden yararlanılabilir. Bir de Covid pandemisi döneminin star bitkisi var, mürver.
Evet.
Hep kara mürver diye geçti. Çok revaçtaydı. Ama hep bağışıklık sistemi için anıldı. Ama bu bitkinin de bağırsakları boşaltıcı etkisi var. Bunu çay olarak hazırlamak yerine standartize kapsüllerini ya da şuruplarını kullanmak daha anlamlı. Piyasada onlardan da var diye düşünüyorum.
Evet. Hocam bu demir hindi
kullanılabilir.
Demir hindi şerbetine nasıl ulaşabiliriz? Yani direkt hani biz şerbet olarak mı satın almalıyız yoksa evde onu soracağım.
Yapabilirsiniz. Demir hindinin tohumlu meyveleri var. O meyvelerin kabuklarını mutlaka soymak lazım. Kabuklu koymamak
bunu
lazım.
Bunu nereden edinebiliriz yine aktarlardan mı edinmeliyiz?
Vardır herhalde aktarlarda olduğunu düşünüyorum. Genellikle 200 grama 2 litre su olarak hazırlanıyor. Daha az da buna, bu orana göre düşürülebilir 100 grama 1 litre su gibi.
Bu 200 gram olan demir hindi meyvesi mi?
Demir hindi tohumlu meyvesi.
Ha, meyvenin kendisi.
Meyvenin tohumları içinde olan meyve, yani çıkarılmamış halde. Hı hı. Meyvesi diyebiliriz. Demir hindi meyvesi. Hı hı. Bunu 2 adet karanfil, azıcık işte 1 adet çubuk tarçın, 1 tutam ıhlamur. Tutam olarak vermeyi çok sevmiyorum ama yani bunun oranı yarım gram, 50 miligram falan olması lazım.
Tabii çiçek ve yaprağıyla birlikte miligram. Değil mi ıhlamurda? Hani böyle tek çiçek bazen sadece tohumları kullanılıyor.
Çiçekleri
sadece
olacak.
Tohumları mı? Evet.
Çiçekleri, ıhlamurun çiçekleri. Hı hı. Bir küçük boy kök zencefil, çok az miktarda. İki yaprak da ada çayı koyup bir küçük boyda havlican kökü. Bunları bir şekilde kaynama noktasına getirip ondan sonra küçük ateşte bir miktar tutuyoruz. Yaklaşık 45 dakika kadar, bir kaynattıktan sonra 45 dakika kadar tutup sonra süzülüp içiliyor.
Bu 45 dakika tutma yine ateşte mi tutulacak yoksa ateşi ateşten aldıktan sonra? Kısık ateşte.
Kısık ateşte. Çünkü içerisinde kök de olduğu için hem zencefil hem havlican kökü, tarçın kabuğu var. Onların içindekileri vermesi için birazcık ısıya ihtiyaçları var.
Ama hafif ısıda, yani öyle kaynar hafif fokur ısıda değil.
Bir kere kaynadıktan sonra hemen altına kısacağız. En düşük ısıda sadece onların içindekileri salmasını sağlayacak kadar bir süre bekliyoruz. Evet. Genellikle 30 dakika bekleniyor ama 45 dakikada beklenebilir.
Yalnız muhteşem bir şerbet oldu. Elinize sağlık hocam.
Evet, tadı güzel harika, gerçekten.
Harika bir tarif oldu. Şerbetim. İçinde yok. Hem hazımsızlığa hem o şeker, tarçındaki o şekeri hissetme anlamında da ben çok şeker seven biri olarak hep işe farklı bir taraftan da bakıyorum bir yandan ama.
Buna da bal konabilir tatlandırmak için. Normal esas tarifinde bir su bardağı kadar toz şeker konuyor buna.
Evet. Yani şerbet olması için.
Demir tabii. Şerbetin özelliği o. Şekerli su sonuç olarak. Ama biz hani birazcık daha günümüze uyarlayarak balla tatlandırabiliriz.
Evet, çok çok güzel bir tarif oldu.
Ama şeker de konabilir tabii.
Evet hocam, çok güzel bir tarif oldu. Eğer dinleyicilerimiz hani kaçırdılarsa ve yeniden dinlemek isterlerse hatırlatmamızı da yapmak isterim. www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinde podcastlerimiz var. Tabii yayından sonra hemen yüklüyoruz. Oradan yeniden dinlemek isterseniz ve bu tarifleri almak isterseniz hatırlatmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Hocam bir de son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi Ramazan'da oruç tutuyoruz ama bir de kilo vermek için böyle aralıklı oruç olarak bilinen bir yöntem var. Böyle bir yöntemden çok bahsediyor diyetisyenler, doktorlar, uzmanlar. Ramazan'da tutulan oruçtan farkı nedir bu aralıklı orucun?
Bir kez aslında belki daha uzun o oruç tutuluyor. Bu aralıklı oruç ya da intermittent fast testing denilen 16 saat aç kalma şeklinde. Ama zamanı farklı. Beslenme saatlerini güneşin doğuş ve batış saatleriyle ilişkilendirilen bir beslenme düzeni yaklaşımı. 8 saat beslenme, 16 saat aç kalma şeklinde oluyor. Tabii bu aç kalma sırasında oruçtan bir kez oruç gün boyu tutuluyor, gece değil. Bu gece boyu tutuluyor. Tam tersi zamanlaması. Bir diğer farkı bu oruç döneminde hiçbir şey yenmiyor ama
su mu?
Su, bitki çayı, çay, sade kahve, yani sütsüz kahve içilebiliyor. Ya da soda gibi vücudun sıvı ihtiyacı yok olmuyor. Sıvıyı alıyoruz. Aslında su içince açlık hissi de daha az oluyor tabii ki. Oluyor.
Ama hocam soda biraz endişe ettirdi beni. Yani o sodadaki asit mideyi yakmıyor mu? Çünkü yine açlık nedeniyle.
Ama çok oruçtaki gibi olmuyor. Tamamen boş kalmıyor mide. Ara ara su içebiliyorsunuz, çay içebiliyorsunuz, kahve içebiliyorsunuz. O nedenle o kadar sıkıntılı olmuyor o burada. Oradaki asit de öyle çok güçlü bir asit değil zaten. Asıl önemli olan bu 8 saatlik beslenme süresinin gün doğumu ile gün batımı arasındaki sürede olması. Yani gece boyunca. Amaç gün batımına kadar vücuttaki bütün karbonhidrat metabolizmasını tamamlamak ve o saatten sonra kan şekerini hiçbir şekilde etkilememek. Bu sayede vücut akşam hazırlığına daha kolay geçebiliyor. Bazı onarım mekanizmaları, yağ metabolizması ve vücudun detoks sistemi daha sorunsuz bir şekilde görevlerini yerine getirebiliyorlar. Bu nedenle de böyle bir aç kalma dönemi ya da aralıklı oruç diye bilinen
adına yine
bir
oruç deniyor. Evet.
Geliştirmişler.
Onun süresi var mı? Hani Ramazan orucu bir aydır. Onun bir süresi var mı?
O hayat boyu yapabiliyor.
Yapılabiliyorsa. Başarabiliyorlarsa.
Başarabilen yapıyor.
Ama çok
aslında
zor gerçekten.
Benim tanıdığım pek çok kişi yapıyor bunu. Akşam mesela 6'dan sonra yemiyor. Sabah 10'a kadar. Ya da akşam 8'den öğlen 12'ye kadar yemeden yapanlar var. Fayda gören de olmuş
o zaman,
yani.
Allah kolaylık versin diyelim hocam yapanlara. yapma gücünü gösterebilenlere. Şimdi sizin
tabii
aktardıklarınızda.
Birazcık da kilo vermek için olduğu için. Hani o yönde isteği olanlar yapmaya çalışıyorlar.
Evet, o işin farklı bir tarafı ama biz farklı şimdi tarafı, evet. Ramazan'da beslenmeyi konuştuk sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızla. Hem de bitkilerden nasıl faydalanabileceğimizi öğrendik. Çok güzel tarifler de verdi hocamız. Dediğimiz gibi podcastlerimizden bir kez daha dinleyebilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, solunuza, yüreğinize sağlık.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Hoşça kalın, iyi günler.
Hoşça kalın hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sağlıcakla köşemizde Ramazan ayında beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk. Mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelen önerileri aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Artık duruldum, ah, yoruldum duruldum, gel. Gel, sırrımızı gizledim, seni ne çok özledim. Ah, yoruldum duruldum, gel. Yorgunum, belki biraz kırgınım, sana hala vurgunum, artık gücüm kalmadı, yeter. Gel, karanlıktan korkarım, hep kabus uykularım, ah, yoruldum duruldum, gel. Geceleri olmuyor, gündüzlerim dolmuyor, yalnızlıktan yorgunum, sana hala vurgunum, artık gücüm kalmadı, yeter, yorgunum, durgunum, vurgunum, gel. Thank you.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün engelliler ve desteklerle ilgili özellikle devletimizin engelli vatandaşlarımız için sağladığı sosyal yardımları konuşacağız. Geçtiğimiz hafta konuşacaktık. Araya o anda gerçekleşen bilgiler, yeni veriler girdi.
Güncel veriler girdi.
Onu dinleyicilerimizle paylaştık. Bugün konuşalım engelli vatandaşlarımızla ilgili. Tabii 2022 yılında da devam ediyor sosyal yardımlar. Özellikle evet, hangi doğru. sosyal yardımlar veriliyor hocam geçmiş yıllarda ve bu yıl ve sonrasında verilecek?
Şimdi Sezin Hanım, özellikle bu engelli vatandaşlarımız ve yaşlı vatandaşlarımıza, tabii bunlar birlikte de sayılabiliyor. Bakım ihtiyacı olan bireyler diyoruz bunlara. Bunların eğer bakım ihtiyacı olan engelli yaşlılara evlerinde ve sosyal çevrelerinde gerekli hizmeti sağlamak amacıyla devlet aile yanında ve yaşadıkları çevrede bu vatandaşlarımızın desteklenmesi için çeşitli sosyal yardım uygulamaları başlatmıştı. Hı hı. Mesela bunlardan en yaygın ve kamuoyunda bilineni 2006 yılında başlayan evde bakım yardımı. Hı hı. Bunun şu anda aylık olarak ödeniyor ve miktarı 2354 lira. 536 bin vatandaşımıza ödeniyor. Yine 2022 sayılı kanun kapsamında 1,5 milyon vatandaşımıza da hem yaşlılık hem de engellilik maaşı ödeniyor. Burada da yaşlılık maaşı 1084 lira, engellilik maaşı da engellilik oranına göre 865 lirayla 1298 lira arasında değişiyor. Bunların temel amacı Sezin Hanım, aile odaklı bir bakım hizmeti vermek. Evet. Yani bu vatandaşlara hak temelli olarak bir başka yerde hizmet almak yerine aileleriyle birlikte yaşamasını sağlayarak hem onların moral motivasyonları hem de engelli bireyleri olan hanelere, vatandaşlarımıza da bir destek olması adına uygulanan sosyal yardım programları.
Evet. Ailenin gelirinin belli bir miktarda olması gerekiyor mu?
Evet, doğru. Burada başvuru şartları var. Hı-hı. Sezin Hanım. Mesela engelli aylığına başvurmak için bazı şartlar var. Bir kere sosyal güvencesi olmayacak bu vatandaşlarımızın. Yine hane içindeki kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olacak. Yani bugün itibariyle 2022 yılı asgari ücretini dikkate aldığımızda ailede yaşayan bireylere ailenin geliri bölünüyor. Ve burada 1417 liranın altındaysa, asgari ücretin netinin 1/3'ünden az ise, bu vatandaşlarımıza yardım yapılıyor. Burada sosyal güvencesi olmayandan kastettiğimiz şey de sigortalı olarak ya da bağ kurulu olarak ya da emekli sandığına tabi olarak herhangi bir yerde aktif olarak çalışmamış olmayı kastediyoruz. Burada engellilerde özellikle 18 yaş üstü engelli kişiler buradan yararlanabiliyor. Rapor olarak da %40 ve üstü engellilik raporu olan vatandaşlarımız yararlanıyor. Burada raporlar bildiğimiz üzere 2020 tarihinden itibaren sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin ediliyor ve sisteme düşüyor. Biraz önce engellilik aylığının 865 lirayla 1298 lira arasında olduğunu ifade etmiştik. Evet. Bunun da kıstası şu: vatandaşımızın diyelim ki engellilik oranı %40 ile %69 arasındaysa 865 lira ödeniyor. %70 ve üzeri bir engelliliği varsa burada da 1298 lira engelli aylığı ödeniyor. Hmm. Yaşlılık aylığında da benzer bir şekilde eve giren gelirin hanedeki yaşayanlara bölümünden sonra eğer asgari ücretin 1/3'ünden az ise bu 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da yaşlılık aylığı ödeniyor. Burada şöyle bir somut örnek verelim Sezin Hanım.
Buyurun hocam.
Diyelim ki eve giren gelir 3 bin lira. Hı hı. Evde yaşayan sayısı da 3 kişi. Bu 3 bin lira 3'e bölünüyor. İşte diyelim ki 1000 lira kişi başına düşen gelir. Bunlara veriliyor. Ama bir asgari ücretin 3'te 1'i olan 1417 liranın üstüne çıktığında bu bahsettiğimiz engelli ve yaşlılık aylığı ödenmiyor.
Bunda engellilik oranının bir farkı yok değil mi bu ücretin değişiminde? Yani evet. Eve hani 3 bin liradan biraz daha fazla giriyorsa örneğin anne baba ikisi de emekli, devletten emekli olmuşlar. İşte 3500 lira diyelim emekli aylıkları var. Toplam 7 bin lira etti. Çocukla birlikte 3 kişiler böldüğümüzde sizin o bahsettiğiniz miktardan fazla olduğunda diyelim engellilik oranı %90 bile olsa yine de alamıyorlar mı? Doğru
evet,
mu anladım?
Burada doğru, engelli aylığında ve yaşlı aylığında temel kıstas bu kişi başına düşen aylık
evet.
gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması.
Evet.
Engelli biraz önce evde bakım maaşı demiştik. Hı hı. Orada Sezin Hanım bir farklılık var. Orada da asgari ücretin 1/3'ünün altında gelirinin olması. O da 2835 lira. Hı hı. Yani bu engelli ve yaşlı aylığında net asgari ücretin 1/3'ünden az olma şartı varken hı hı. evde bakım maaşında bu asgari ücretin 1/3'ünün altında gelirinin olması şartı söz konusu.
Başka şartlar var mı evde bakım aylığı
işte,
için?
Evde bakım aylığı şöyle bir kere... kişinin en az %50 engellilik halinin olması gerekiyor Sezin Hanım. Hı hı. Ve bu kişilerin sağlık raporunda ağır engelli kısmının işaretli olması gerekiyor.
Hı hı.
Yani evde bakım bu bakıma ihtiyacı
muhtaç
olan engellinin
evet.
tabii tek başına hayatını sürdürememesi gerekiyor. Yani engelli de kendi hayatını sürdürebilmesi mümkünken bu evde bakım maaşı almak için ağır engellinin olması lazım. Hı hı. Örneğin yani zihinsel engelli olabilir ya da yatağa mahkum olabilir. Bir başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyecek durumda olması gerekir. En önemli şartlardan birisi bu. Bir diğeri eve giren her türlü gelir. Bu kira geliri, emekli maaşı geliri olabilir, başka gelirler olabilir. Bütün bu gelirlerin toplanması sonucu kişi hanede yaşayan kişiye bölünüyor ve burada da asgari ücretin 1/3'ünün altında gelir olması lazım. O da 2835 lira.
Hı hı.
Örneğin biraz önce sizin verdiğiniz örnekten yola çıkarak diyelim ki 3 kişi evde yaşıyor. Toplam 7 bin lira gelirleri var. 3'e bölündüğünde işte diyelim ki 2333 lira.
Hı hı.
Dolayısıyla 2835 liraya kadar olursa bu kişi başına düşen gelir. Bu vatandaşlarımız evde bakım maaşından yararlanabiliyor.
Evet.
Ayrıca sosyal hizmet yetkilileri eve geliyor. Sosyal inceleme diyoruz buna.
Evet.
Sosyal inceleme yapıyor ve engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğunun tespit ettikten sonra bu 3 şart yerine geldiği takdirde evde bakım maaşından yararlanabiliyor. Şu anda 536 bin vatandaşımız bu evde bakım maaşından yararlanıyor ve aylık olarak da 2354 lira ödeme yapılıyor. Şimdiye kadar da yaklaşık toplamda yani 2006 yılında devreye girmişti demiştik. Toplamda da işte 15 yılda 66 milyar Türk lirası evde bakım yardımı kapsamında vatandaşlarımıza ödendi.
Ne güzel. Hocam şimdi geriye dönük diyelim engelli çocuğu var bireyin ama başvuruyu çok geç yaptı. Geriye dönük alma gibi bir imkanı olur mu yoksa başvurduktan sonraki tarihten itibaren mi bu aylığı almaya devam edecek?
Şöyle emekli maaşlarında Sezin Hanım sizin söylediğiniz sistem geçerli.
Hı hı.
Yani kişi emekliliğini doldurdu ama örneğin 5 ay sonra 1 yıl sonra müracaat etti. O emekliliğe hak kazandığı dönemden itibaren emeklilik aylıklarını alabiliyor.
Hı hı.
Ama bu tür maaşlarda yani yaşlı, engelli maaşlarında bir müracaat söz konusu oluyor ve o muhtaçlık şartları taşıdığı kabul edildikten sonra maaş ödeniyor. Dolayısıyla geriye dönük bir ödeme yaşlılık aylığında, engelli aylığında söz konusu değil.
Evet,
burada bir de engelli yakını aylığı var Sezin Hanım. Kamuoyunda pek bilinmeyen. Burada da yine aynı şekilde sosyal güvencesi olmayan ve geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlarımıza yapılıyor. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına yapılıyor bu yardım. 18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en hafif düzeyde olan ya da %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişilere de ödeme yapılıyor. Hı hı. Bu ödemenin de şu anda güncel tutarı 865 Türk lirası.
Evet hocam.
Engelli aylığının dışında engelli yakını aylığı da var. Yapılıyor. Engelli aylığından farkı şu. Engelli aylığı 18 yaş üstü engelli kişilere ya da bu kişilerin vasilerine yapılıyor. Engelli yakını aylığı da 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına, yani işte velisi kimse, anne babasıysa ona ya da vasisi kimse onlara yapılıyor.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Son dakikamıza giriyoruz. Ben son olarak o başvuru imkanını da sorayım. Nasıl engelli çocuğu olanlar nereye başvurmalı, nasıl başvurmalı? Birkaç cümleyle anlatmanızı rica edeyim.
Bunlar da genellikle illerde aile ve sosyal hizmetler müdürlüğüne ya da ilçelerde ise sosyal hizmetler merkezleri var. Oralara gidip müracaat yapabiliyorlar. Ya da işte belgeleri, bazıları da e-devlet üzerinden, işte bu raporların olduğu gibi düzenleniyor. Oradan müracaat yapabiliyorlar. Vatandaşlarımız eğer bu anlamda bir zorluk yaşadıkları takdirde de yine bu bahsettiğimiz sosyal hizmet merkezlerine ya da Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne telefonla da başvuru hakkında bilgi alabiliyorlar.
Zaten sizin ifade ettiğinize göre hocam, eve bakmaya ve hani bu engellilik durumunu kesinleştirmeye gelen bir uzman, yetkili kişi oluyor.
Sosyal inceleme diyoruz.
Evet, sosyal incelemeden bahsettiniz.
Onlar da yardımcı oluyorlar. Bu arada
hocam, son cümle olarak rica edeyim.
Evet, son cümle olarak söyleyeyim. Bunun dışında diğer bütün sosyal yardımlarla ilgili, engelliler dahil olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde sık sorulan sorular kısmı var. Vatandaşlarımız buradan da bilgi alabilirler.
Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
İyi günler diliyorum. Sağ olun.
Sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız Çalışanların Dünyası köşemizde, telefon hattımızdaydı. Engelli vatandaşlarımız için sağlanan sosyal yardımların ayrıntılarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.